Halkla İlişkiler 1. Sınıf Açık Öğretim Yayınları 7. Kaset 2. Yüz Sayfa 257 3. Kullanılan kanallara ve araçlara göre Görsel iletişim, işitsel iletişim, görsel-işitsel iletişim, dokunma ile iletişim, telekomünikasyon, kitle iletişimi, doğal veya yapay araçlarla iletişim. 4. Kullanılan kodlara göre Sözlü iletişim, yazılı iletişim, sözsüz iletişim. 5. Zaman ve mekan boyutlarında yüz yüze iletişim, uzaktan iletişim olarak sınıflandırılabilir. 4. İnsan iletişiminin ayırt edici yönleri. İnsan duygularını olduğu kadar cansız ve canlı her şeyi ve bunlarla ilişkilerini de anlatabileceği bir önerme diliyle iletişimi gerçekleştirmektedir. Bunun temelinde ise insanın simgeleştirebilen bir canlı olması vardır. Duygusal dil. Duygusal tepkileri aktaran, başkalarında duygusal tepkilere yol açan dildir. Ah, of, üf ve benzeri. Hayvanların bunun benzeri bir dil kullandığı söylenebilir. Önerme dili. Yargıların ve değerlendirmelerin aktarılmasına olanak verir. Örnek, arkadaşımı severim, bugün hava sıcak ve benzeri. 1. Simgesel dili belirleyen özellikler. Kessier'e göre simgesel düşüncenin ve dilin temel özellikleri şunlardır. A. Ad koyma ya da her şeyin bir adı olduğunu öğrenme. İnsan yavrusuna simgesel dünyanın kapısını açar. B. Değişkenlik. Aynı anlamın değişik simgelerle verilebilmesidir. C. Genelleme. Soyutlama. Nesnelerin, kişilerin, olayların, olguların, somut duyu verilerince gözlenen farklılıklarının ve biricik yönlerinin soyutlama ile aşılması, benzerlerinden hareketle ortak noktaları arasında bağlantı kurma ve genel bir anlam kavram yaratma özelliğidir. Simgesel dil, insanoğluna deneme yanılma sürecinin sınırlılıklarını aşarak yaşadıklarını anlamlandırma yoluyla dile getirme ve başkalarından da öğrenme olanağını verir. 5. Öğrenme ve iletişim. Kültür ya da uygarlık, insanoğlunun öğrendiği ve yarattığı her şeyidir. Kalıtımsal olmayan birikime her insan, doğum yoluyla katıldığı toplumda yaşam boyu süren öğrenme ve toplumsallaşma sürecinde kazanır. Topluma katılan her birey, kendisini davranış kurallarıyla belirlenmiş değerler, anlamlar içeren bir ilişkiler ağı içinde bulur. Bu ağ büyüdükçe ve tanıştığı insanlar arttıkça genişler. Böylece kültürüne göre algılamayı, düşünmeyi ve davranmayı öğrenir. Birey ile toplumu ve kültürü arasındaki ilişki etkileşimi sağlayan iletişimdir. Dille iletişim olmasaydı, toplum düzeni yinelenip giden bir düzen olur, kültürel birikim ve değişim kavramı anlamlarını yitirirdi. 6. Kültürün ve iletişimin evrimi. Konuşma dili, yazı dilinden çok önceden geliştirildiği için insan, kültürü yaratıp yaşatabilmiştir. Yazı, yerleşik düzene geçişin ve üretimin belli bir aşamasından sonra icat edilmiştir. Matbaanın icadı ise bilgi ve ideolojinin eskisine oranla daha geniş kesimlere yayılmasını sağlayacak kültürün evriminde önemli rol oynamıştır. Ünite ile ilgili sorular. 1. Simgeler aracılığı ile bilgilerin, düşüncelerin, duyguların biriktirilip aktarılmasının ve alışverişinin ortak ve değişik zaman ve mekan boyutlarında gerçekleştirilmesidir. Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Kültür, B. İletişim, C. Etkileşim, D. Toplum, E. Grup. Yanıt B'dir. İletişim sözcüğü özünde toplumsal nitelikli bir etkileşimi ve paylaşımı dile getirmektedir. 2. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden biri değildir? A. Her zaman her yerdedir. B. Temel amacı çevre üzerinde etkin olmaktır. C. Anlamların paylaşımıdır. D. Değişik katmanlarda gerçekleşir. E. Toplumsal yaşam biçimidir. Yanıt E'dir. Toplumsal yaşam biçimine kültür denir. 3. Aşağıdakilerden hangisi simgesel düşünce üzerinde çalışmıştır? A. Piget, B. Aristo, C. Pavlov, D. Kessier, E. Skinner. Yanıt D'dir. Kessier, simgesel düşünce ve dilin temel özelliklerini şöyle belirlemiştir. Ad koyma, değişkenlik, genelleme, soyutlama. 4. İletişim toplumsal ilişkiler sistemi olarak sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıfa dahil edilemez? A. Kişiler arası iletişim, B. Yatay iletişim, C. Grup iletişim, D. Toplumsal iletişim, E. Örgüt iletişim. Yanıt B'dir. Yatay iletişim, grup ilişkilerinin yapısına göre sınıflandırmaya dahildir. 5. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin kullanılan kodlara göre sınıflandırılmasına dahildir? A. Sözlü sözsüz yazılı iletişim, B. Doğal araçlarla iletişim, C. Yapay araçlarla iletişim, D. Telekomünikasyon, E. Görsel iletişim. Yanıt A'dır. Kodlara göre sınıflandırma sözlü, yazılı, sözsüz iletişim şeklinde yapılır. 6. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi tam olarak ifade eder? A. Bilgi, düşünce, duyguların aktarılması. B. Bilgi ve düşüncelerin biriktirilip aktarılması. C. Bilgi, düşünce, duyguların alışverişinin ortak ve değişik zaman ve mekan boyutunda gerçekleşmesi. D. Bilgi, düşünce, duyguların alışverişi. E. Duygu, düşüncelerin birikimi. Yanıt C'dir. İnsan etkilerinin ve ilişkilerinin tümü iletişimle ilgilidir. 7. Aşağıdakilerden hangisi simgesel dilin özelliklerinden biri değildir? A. Ad koyma, B. Değişkenlik, C. Genelleme, D. Soyutlama, E. Psikolojik ihtiyaçlarla ilgili olma. Yanıt E'dir. Simgesel dilin 3 özelliği ad koyma, değişkenlik ve genelleme, soyutlamadır. 8. Kültürün evriminde aşağıdakilerden hangisi önemli bir rol oynamıştır? A. Matbaanın icadı, B. Buharlı gemilerin işlemesi, C. Demir yollarının işlemesi, D. Elektriğin icadı, E. Ateşin bulunuşu. Yanıt A'dır. Matbaanın icat edilmesi, bilginin eskisine oranla daha geniş kesimlere yayılmasını sağlamıştır. 9. Aşağıdakilerden hangisi duygusal dil ile önerme dili arasındaki farkın doğru açıklamasıdır? A. Duygusal dil romantik, önerme dil ise gerçekçidir. B. Duygusal dil duygusal tepkileri aktarır, önerme dili ise sadece yargıları aktarır. C. Duygusal dil başkalarında duygusal tepkilere yol açar. Önerme dil ise sadece değerlendirmelerin aktarılmasına olanak tanır. D. Duygusal dil duygusal tepkileri aktarır ve başkalarında tepkilere yol açarken önerme dili duyguların yanı sıra yargı ve değerlendirmeleri de aktarır. E. İkisi arasında fark yoktur. 10. Lütfen konuşmayınız ifadesi iletişimin hangi düzeyi ile ilgilidir? A. İleti, B. İlişki, C. Nezaket, D. İçerik, E. Duygu. 11. Aynı anlamın değişik simgelerle verilebilmesi simgesel dili belirleyen özelliklerden hangisine aittir? A. Ad koyma, B. Eşgüdüm, C. Değişkenlik, D. Genelleme, E. Soyutlama. 12. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından biri değildir? A. Başkalarının tutum ve davranışlarını geliştirmek, B. Başkalarının tutum ve davranışlarını değiştirmek, C. Çevrenin bilgi düzeyini yükseltmek, D. Çevre üzerinde etkili olmak, E. Başkalarının tutum ve davranışlarını belirlemek. Yanıt anahtarı 9D, 10D, 11C, 12C. Ünite 2. İletişim ve toplumsal kültürel sistemler. Ünite ile ilgili bilgi. Toplumsal örgütlenme ve iletişim arasındaki ilişkiler ile iletişimin işlevlerinden soru gelir. 1. İletişim ve toplumsal kültürel sistem arasındaki karşılıklı ilişkiler. Kültür, insanoğlunun doğal ve toplumsal çevresi ile etkileşim içinde yarattığı bir olgudur. İnsana özgü yaşam biçimine tüm maddi manevi öğeleriyle birlikte kültür denir. İletişim, dil ile kültürel yaşam arasında karşılıklı bir ilişki vardır. İletişim olmasaydı kültür kuşaktan kuşağa aktarılamazdı. Buna karşılık kültürel yaşam biçimi değiştirilmeseydi, iletişim de kültürel olanak ve geleneklere koşut olarak evrim geçiremezdi. Kültürün bir boyutu insanoğlunun araç ve gereç teknoloji yaratma becerisi, diğeri toplumsal örgütlenme biçimidir. Toplumsal örgütlenme ile iletişim arasındaki ilişkiler şu yönlerden incelenebilir. 1. Toplumsal, kültürel sistemin üretiminde ve değişiminde iletişim rolü. Toplumsal değişme, toplumsal yaşamı belirleyen düzenli ilişkilerin değişmesidir. Böyle bir değişme sürecinde ortaya çıkan yeni anlamların, değerlerin, kuralların ve rollerin toplumda yayılmasında olduğu kadar, toplumsal kültürel varlığı sürdüren ideolojinin kuşaktan kuşağa aktarılmasında vazgeçilmez bir araçtır. Bir toplumun süreklilik içinde değişimi, değişim sürecinde sürekliliği iletişim aracılığı ile gerçekleşir. 2. Toplumsal kültürel sistem toplumda geçerli olan iletişim sistemlerini ve üyelerinin iletişimlerini belirler. Her toplumun yapısı başka deyişle aile, ekonomi, yönetim, din ve benzeri alanlardaki ilişkilerin örgütleniş biçimi ve teknolojik düzeyi toplumdaki iletişim sistemlerinin neler olacağını ve bunların nasıl ve ne kadar kullanılacağını belirler. İnsanların iletişim davranışları toplumdaki rol ve statülerine göre biçimlenmiştir. Yetiştiğimiz, yaşadığımız çevre, öğrenim ve gelir düzeyimiz, mesleğimiz, üyesi olduğumuz gruplar, gelenek ve görenekler iletişim biçimimizi etkiler. 3. İletişim toplumsal ilişkilerde öngörü sağlar. İletişim insanı toplumsal, kültürel sistem hakkında bilgilendirir. İletişimle edindiğimiz ön bilgiler bize iletilerimizin hedefini doğru seçmede büyük ölçüde yardımcı olur. 2. İletişimin işlevleri. İletişimin bireysel ve toplumsal ilişkilerdeki işlevleri amaçlar, bireyler topluma katkıları açısından sınıflandırılıp incelenebilir. A. İletişimin açık ve örtülü işlevleri. İletişimin açık işlevi, iletişimde bulunan kişilerin istedikleri ve sonuçlarını öngörebildikleri işlevidir. Örneğin, yolculukta saatiniz durduğu için yanınızdaki yabancıya saatin kaç olduğunu sormanız, onun da başka düşünceye kapılmaksızın cevap vermesidir. İletişimin örtülü işlevi. İletişimde bulunan kişilerin iletileriyle istemedikleri ve bilincinde olmadıkları bir tepkiye yol açmaları halinde söz konusudur. Örneğin, yukarıdaki örneği ele alırsak, saati sorduğumuz kişi bunu sohbet etmek için bir bahane olarak kullandığınızı düşünebilir. B. İletişimin psikolojik işlevleri. Birey olarak insan varlığını, biricikliğini bilmek ve bildirmek ister. İletişimin her türü bireyin psikolojik gereksinmeleriyle ilgilidir. İletişimin psikolojik işlevleri değişik açılardan ele alınabilir. A. Ben merkezli, kendine yönelik iletişim. Piaget, küçük çocukların yalnız kendi zevkleri için başkalarını dikkate almaksızın kendi kendilerine konuştuklarını saptamıştır. Yalnızken korktuğumuz, kızdığımız, sevindiğimiz için kendi kendimize konuşmamız, ıslık çalmamız, söylenmemiz, küfretmemiz, ben merkezli iletişime örnek verilebilir. B. Araçsal iletişim. İnsanın başkalarında kendi istek ve beklentilerine uygun tutum ve davranış değişikliği elde etmek için iletişimden yararlanması, onu amaçları için araç yapmasıdır. İstemek, buyurmak, yalvarmak, ikna etmeye çalışmak ve benzeri gibi. C. Oyun işlevi gören iletişim. Bu tür iletişimde bulunmanın amacı herhangi bir tutum, davranış sağlamak değil, hoş vakit geçirmektir. İncir çekirdeğini doldurmayan konuşmalar, sağdan soldan sohbetler, gazetelerde magazin haberlerini okumak, televizyonda Brezilya dizisi izlemek gibi. D. Benliğin geliştirilmesi işlevi. Ben kimim? Nasıl bir insanım, nasıl bir öğrenciyim ve benzeri soruların yanıtları insanın benlik duygularını ve bilincinin gelişmesini sağlar. C. İletişimin toplumsal işlevleri. Aslında iletişimin psikolojik ve toplumsal yönünü ayırmak olası değildir. Çünkü birey olarak her insanın iletişimdeki amaçları ve kazançları toplumsal çevre içinde gelişir, gerçekleşir ve doğrudan dolaylı olarak başkalarıyla ilgilidir. Schramm ve Porter bu bağlamda iletişimin işlevlerini şu şekilde sınıflandırmışlardır. A. Haberdar etme, gözetim işlevi. Toplumsal yaşam işbirliğine dayanır. Toplumsal sistem üyelerinin rollerine göre karşılıklı etkileşimleriyle belirlenir. İletişim, toplum yaşamının örgütlenmesinin yanı sıra işleyişini sağlayacak iletilerin aktarılması, tehlikelerin bilinmesi ve bildirilmesi görevlerini de yerine getirir. B. Eşgüdüm sağlama işlevi. Toplumun varlığı ve işleyişi temel olarak değer ve davranış kurallarının bireysel çıkar ve amaçlara egemen olmasına bağlıdır. C. Kuşaklar arasında aktarma işlevi. Toplumun varlığının korunup sürdürülmesi, toplumsal ve kültürel mirasın yeni kuşaklara aktarılmasını gerektirir. doğuştan milliyeti ve kültürü olmayan insan yavrusunun ulusal ve kültürel kimlik kazanması ve kendisinden sonra gelenlere aktarmaya değer bulması, iletişim aracılığı ile edindiği ve geliştirip yaşattığı toplumsal kültürel miras nedeniyledir. D. Eğlence işlevi. Boş zamanları değerlendirme, işten sorunlardan yaşamın sıkıcı gerçeklerinden kaçma gibi amaçlarla yapılan etkinliklerin tümü iletişimle gerçekleşir. Kitap okuma, televizyonda yarışmaları izleme, sohbet toplantıları yapma ve benzeri iletişimin olanaklı kıldığı eğlendirici, dinlendirici etkinliklerdir. Kişiler arası iletişimden toplumsal iletişime. Toplum bilincimiz, başkalarıyla yaşadığımız ilişkilerde paylaştığımız ve geçmişten geleceğe uzanan değerlerde uymak zorunda olduğumuz davranış kurallarında gelişir ve somutlaşır. Toplumsal iletişim ise bir toplumun üyelerinin ortak maddi ve manevi etkinlikleri dolayısıyla aralarında oluşan bağlantıları doğrudan ve dolaylı yollarla göreli olarak toplumun bütününde gerçekleştirilen süreçlerin tümü olarak tanımlanabilir. İletişimin bireyselden toplumsala doğru üç aşamasından söz edilir. İlk aşama küçük gruplar içinde bireyler arasındaki iletişimler aşamasıdır. İkinci aşama, iletişimlerin zamanda ve mekanda birbirlerine eklendiği gruplar ve örgütler arası iletişimlerin belirlendiği aşamadır. Bu aşamada örneğin, aile içinde kuşaklar arası iletişimin saptanması, kamuoyunun belirlenmesi, bireysel kanaatlerden politikaların belirlenmesi, pazarın oluşması söz konusudur. Üçüncü aşama ise, ikinci aşamadaki iletişimlerin bir toplumsal iletişim aracıyla, özellikle de kitle iletişim araçlarıyla yinelenip yaygınlaştığı aşamadır. Bu aşamada da aynı zamanda doğrudan doğruya toplumun tümünü hedefleyen iletişim türleri bulunur. Eğitim ve öğretim kurumları, eğitim televizyonu, kamuoyu araştırmalarının yayını, propagandalar, reklam, mitingler ve benzeri. Ünite ile ilgili sorular. 1. İnsana özgü maddi manevi öğeleriyle toplumsal yaşam biçimine ne denir? A. İletişim, B. Kültür, C. Güdü, D. Etkileşim, E. Grup. Yanıt B'dir. Kültür, insanoğlunun doğal ve toplumsal çevresiyle etkileşim içinde yarattığı bir olgudur. 2. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal örgütlenme ile iletişim arasındaki ilişkilerden değildir? A. İletişim, toplumsal ilişkilerde öngörü sağlar. B. İletişim, toplumsal kültürel sistemin üretiminde ve değişiminde rol oynar. C. Toplumsal kültürel sistem, toplumda geçerli olan iletişim sistemlerini ve üyelerinin iletişimlerini belirler. D. Toplumun yapısı, toplumdaki iletişim sistemlerinin neler olacağını belirler. E. Bireysel iletişim gereksinmeleri toplumsal örgütlenmenin kaynağıdır. Yanıt E'dir. Daha çok toplumsal iletişim toplumsal bir örgütlenmenin kaynağıdır. 3. Bir yolculukta saatinizin durduğu için yanınızda oturan yabancı bir kişiye saat sormanız, onun da herhangi bir düşünceye kapılmaksızın cevap vermesi iletişimin hangi işlevine örnektir? A. İletişimin örtülü işlevi, B. İletişimin kapalı işlevi, C. İletişimin açık işlevi, D. İletişimin psikolojik işlevi, E. İletişimin sosyolojik işlevi. Yanıt C'dir. İletişimin açık işlevi, iletişimde bulunan kişilerin istedikleri ve sonuçlarını öngörebildikleri işlevdir. 4. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin psikolojik işlevlerinden biri değildir? A. Ben merkezli, kendine yönelik iletişim. B. Araçsal iletişim. C. Oyun işlevi gören iletişim. D. Eşgüdüm. E. Benliğin geliştirilmesi işlevi. Yanıt D'dir. Eşgüdüm psikolojik değil, iletişimin toplumsal işlevlerinden biridir. 5. İstemek, buyurmak, yalvarmak. Yukarıdaki örnekler iletişimin hangi işlevine aittir? A. Ben merkezli iletişim. B. Kendine yönelik iletişim. C. Araçsal iletişim. D. Oyun işlevi gören iletişim. E. Benliğin geliştirilmesi işlevi. Yanıt C'dir. Araçsal iletişim, insanın başkalarında kendi istek ve beklentilerine uygun tutum ve davranış değişikliği elde etmek için iletişimi araç yapmasıdır. 6. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin toplumsal işlevlerinden biri değildir? A. Haberdar etme, B. Ben merkezli, C. Kuşaklar arasında aktarma, D. Eşgüdüm, eğlence işlevi. Yanıt B'dir. Ben merkezli iletişimin toplumsal değil, psikolojik işlevlerinden biridir. 7. Kitap okuma, televizyon izleme, yarışma izleme gibi örnekler iletişimin hangi toplumsal işlevine aittir? A. Haberdar etme, B. Eğlence işlevi, C. Kuşaklar arasında aktarma, D. Eşgüdüm, E. Ben merkezli. Yanıt B'dir. Boş zamanları değerlendirme, sorunlardan ve işten kaçma amacıyla yapılan etkinliklerin tümü iletişimle gerçekleşir. 8. İletişimin toplumsal ilişkilerdeki işlevlerinin sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi ölçüt alınır? A. Bireyin sosyoekonomik durumu, B. İletişimin doğurduğu sonuçlar, C. İletişimin toplum açısından gördüğü işler, D. Bireyin iletişim gereksinmeleri, E. Hepsi. 9. Aşağıdakilerden hangisinde iletişimin toplumsal işlevlerini araştıran bilim adamları bir arada verilmiştir? A. Schramm Porter, B. Maslow Herzberger, C. Piaget Maslow, D. Herzberger Fallow, E. Herzberger Piaget. 10. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin bireyselden toplumsala doğru aşamalarından biri değildir? A. Gruplar ve örgütler arasındaki iletişimler, B. Kitle iletişim araçlarıyla gerçekleşen iletişimler, C. Özellikle çocukların kendilerini doyurmak için başvurduğu iletişimler, D. Küçük gruplar içinde bireyler arasındaki iletişimler, E. Bireysel iletişimin zamanda ve mekanda birbirine eklendiği iletişimler. 11. İletişimin toplumsal sistemin genelinde toplumsal roller ve kurallar hakkında bilgi sağlaması hangi toplumsal işlevini ifade eder? A. Haberdar etme, gözetim, B. Benliğin geliştirilmesi, C. Eğlence, D. Kuşaklar arasında aktarma, E. Eşgüdüm sağlama. 12. Televizyonda Brezilya dizisi izlemek iletişimin hangi işlevine örnektir? A. Benliğin geliştirilmesi işlevi, B. Oyun işlevi iletişim, C. Ben merkezli iletişim, D. Araçsal iletişim, E. Kendine yönelik iletişim. Yanıt anahtarı 8C, 9A, 10C, 11A, 12B. Ünite 3. İletişim sürecinin temel öğeleri ve işleyişi. Ünite ile ilgili bilgi. İletişim sürecinin temel öğeleri, anlam, iletişim sürecinin işleyişi konuları dikkatlice okunmalı. 1. Bir süreç olarak iletişim. Süreç, bir olayın düzenli olarak ve birbirini izleyen değişmelerle gelişmesi, başka bir olaya dönüşmesidir. Genel olarak iletişim bir süreçtir. Çünkü oluşum ve gelişim açısından örneğin yazıyı söz ve çizimden, sözsüz iletişimi sözlü iletişimden bağımsız düşünemeyiz. İletişim birey açısından düşünüldüğünde de bir süreçtir. Kısaca iletişim bireyin bilgi edinmesini ve buna göre tutum ve davranışlarıyla tepki geliştirmesini sağlayan bir süreçtir. 2. İletişim sürecinin temel öğeleri. İletişim sürecinin temel öğeleri şunlardır. 1. Kaynak ve alıcı. Kaynak, değişik biyopsikolojik ve bilişsel süreçlerde ürettiği iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya da kişilere denir. Kaynak, konuşan, yazan, çizen, yüz ve beden hareketleri yapan bir birey, ya da gazete, radyo, televizyon, resmi özel kuruluş ve benzeri olabilir. Alıcı, kaynaktan gelen iletileri alan ve bunlara sözlü, sözsüz tepkide bulunan kişi ya da gruplardır. Türkçe kaynaklarda alıcı yerine hedef kavramının kullanıldığı görülür. Ancak alıcı ile hedefin aynı olmayacağı açıktır. İki kişiden oluşan bir grupta kaynağın gönderdiği iletişim hedefi ile alıcısı birdir. 2. İleti. İleti, bir düşünceyi, duyguyu, isteği, bilgiyi aktarmaya, bildirmeye, paylaşmaya yarayan ve kaynak tarafından üretilen fiziki bir üründür. Sözsel, görsel, görsel işitsel, tensel ve benzeri olabilir. İçerik ve yapı iletinin iki temel boyutunu oluşturur. İçerik anlamla, yapı simge ve kodlarla ilgilidir. İletilerimizin anlaşılmaması ya da istediğimizden değişik anlaşılması iletişimin kopmasına neden olur. Bu nedenle anlam iletişimin odağını oluşturur. Bu durumda anlam anlatanın ya da anlayanın anlattığı ya da anladığı şeyle ilgili duygusu, yöneliş biçimidir. Anlamların toplumsal, kültürel, nesne ve bireysel, öznel olmak üzere iki yönü vardır. Birincisi toplumsal uzlaşım ve birikimle, ikincisi bireysel yaşantılarla ilgilidir. Anlamın düz anlam, yan anlam ve yapısal anlam olmak üzere üç boyutundan söz edilebilir. Düz anlam, herhangi bir simge ile temsil ettiği şey arasında toplumca uzlaşılmış bir ilişkiyi yansıtır. Reklam sözcüğünün bir ürünün satılması için yapılan propagandayı dile getirmesi gibi. Yan anlam, herhangi bir simge ile temsil ettiği şey ve birey arasındaki ilişkilerin sonucunda gelişir. Örneğin bir ağacın orman köylüsü için taşıdığı yan anlamlar, çölde yaşayan bedevininkinden çok değişiktir. Yapısal anlam, dil bilgisi ve kodlarla ilgilidir. Düz anlam taşıyan simgelerin, işaretlerin aralarındaki ilişkisini ortaya çıkarır. Örneğin, bu akşam sinemaya gideceğim dediğimizde yapısal anlamı oluşturarak, iletimizi oluşturan simgeleri, sözcükleri vermek istediğimiz anlamı yaratacak biçimde ilişkilendirmiş oluyoruz. Anlam kendiliğinden var olmayan, toplumsal uzlaşımla belirlenen bir olgudur. Kültürel yaşamın temel koşullarından birisi de insanın simge yapma ve kullanma becerisidir. Simge, belli bir insan topluluğunun uzlaşarak kendisine belli bir anlam yüklediği somut nesne ya da işarettir. Simge bir tür özetleme, kestirme, anlatım aracıdır. Sözcükler gibi simgesel araçlar geliştirilmemiş olsaydı, insanoğlunun iletişimi anlık ve görülebilenlerle sınırlı kalır, iletilmek istenenler de tam aktarılmazdı. İletişimde simgeler belli bir anlam sistemine, koda göre örgütlenirler. İletişimde kod, bir toplumun üyelerinde ortak olan bir anlam sistemidir. 3. Kanal ve araç. İletişim, iletinin gönderilebilmesine ve alınabilmesine bağlıdır. Kanal ve araç, iletinin aktarılmasında, gönderilmesinde, alınıp algılanmasında aracı rolünü oynarlar. İletişimde kanal, işitme, görme, dokunma, koklama ve tat alma ile ilgili duyu organlarını uyarabilecek ve belli fiziksel özellikleri olan aracılardır. Işık, radyo, ses dalgaları, telefon kabloları, sinir sistemi gibi iletiyi taşıyan fizik araçlar örnek verilebilecek kanallardır. İletişim aracı, kanallar aracılığı ile iletileri alan, gönderen, yayan fiziksel ya da teknik araçlardır. Ses, yüz, vücut, telefon, kitap, resim, televizyon ve benzeri araçlar. İletişimin gerçekleşmesinde ve etkili olabilmesinde kanal ve araç seçiminin önemi büyüktür. Kime ne amaçla neyi iletmek istediğimiz kullanılacak kanalı ve aracı belirler. 3. İletişim sürecinin işleyişi. İletişim süreci bir dizi süreçle gerçekleşen iki aşamada incelenebilir. 1. Birinci aşama. Kaynaktan hedefe ileti akışı. Belli bir iletişim durumunda kaynak olan kişinin iletisini hazırlayıp üretmesi, hedefe göndermesi ile ilgili süreçleri içeren aşamadır. Bu süreçler iki aşamada belirtilebilir. A. Anlamlandırma süreci. Kaynağın amacını, hedefinin özelliklerini, kısaca iletişim durumunu ve bu durumda kendi konumunu anlamlandırıp, yorumlaması sürecinde referans çerçevesi belirleyici olacaktır. Referans, izafet çerçevesi. Kişinin gerçekleri algılayışı ve değerlendirişi ile ilgili bir kavramdır. Referans çerçevesi, her insanın gerçeklere bakış açısı, toplumsal ve kültürel çevresi ile etkileşimleri ve yaşantıları ile belirlenir. B. Kodlama ve gönderme süreçleri. Bu süreç, önceki süreçte kaynağın zihinsel olarak oluşturduğu düşünceleri, iletileri, başkaları tarafından algılanabilir ve anlaşılabilir simge sistemine dönüştürmesi ve bunları göndermesi süreçlerini içerir. 2. İkinci aşama. Hedeften kaynağa ileti akışı. Bu aşama belli bir iletişim durumunda hedef alıcı olan kişinin iletileri alması ve bunlara tepki göstermesi ile ilgili süreçleri içerir. Bu süreçler şu şekilde sınıflandırılabilir. A. Algılama ve kod açma süreçleri. İletişimde algılama, iletilerin hedef alıcı tarafından duyu organları aracılığı ile farkına varılması sürecidir. Bu süreç algılayan kişinin özelliklerine olduğu kadar uyarıcıların niteliklerine de bağlı olarak gelişir. Yani hem kişinin referans çerçevesi hem de iletilerin hedefin alıcı kanallarına uygun olup olmaması algılamanın temelini oluşturur. Dikkat! Hedefin alıcının içinde bulunduğu ortamda duyularını uyaran değişik birçok uyarıcılar arasında birine, bazılarına özel bir ilgi duymasıdır. Bu nedenle dikkat iletişimde algılamanın başlangıcıdır. Kaynağın fiziki özellikleri, güvenliği, saygınlığı, hedefin ilgileri, bilgi düzeyi, beklentileri gibi etkenler de dikkatin oluşmasında belirleyicidir. Kod açma, algılama sürecinde iletilere dikkati çekilen hedefin algıladığı işaretleri zihinsel olarak anlamlı simgelere dönüştürmesi sürecidir. Kod açma sürecinde işaretler ilgi oldukları kodlar bağlamında simgelere ve aralarındaki ilişkilere göre anlamlı iletilere dönüştürülürler. B. Yorumlama süreci. Hedef alıcının kod açma sürecinde düz anlamlarını oluşturduğu iletileri referans çerçevesine göre bir kez daha anlamlandığı süreçtir. Sözlü ve yazılı iletişimde kullanılan sözcükler ve bunların kodlanış biçimi yorumlama sürecinde etkili olur. C. Kodlama ve geri alma süreci. Geri besleme, geri iletim, feedback. Alıcının algıladığı ve yorumladığı iletilere sözlü sözsüz her türlü tepki verme sürecidir. Okuyucu izleyici mektupları, kamuoyu araştırmalarına verilen yanıtlar, ancak belli bir süre sonra iletileri gönderen kaynağa ulaşan besleyici yankılardır. İletişimde geri beslenme sürecinden söz edilebilmesi için kaynağın iletilenin yol açtığı tepkilerden er ya da geç kesinlikle haberdar olması gerekir. Geri besleme süreci ile ilgili olarak kaynağın ya da hedefin kodlayıp gönderdikleri iletiler daha karşı tarafın tepkilerine yol açmadan kendi kendilerine yönelttikleri besleyici yankıdan da söz etmek gerekir. İletişim sürecinin işleyişini irdelerken üzerinde durulması gereken bir başka olgu da gürültüdür. Gürültüye neden olan kaynaklar 4 grupta toplanır. 1- Fiziksel gürültü kaynakları. Konuşma seslerini bastıran çocuk ağlamaları, uçak sesleri, radyo ve telefonda parazitler, televizyon görüntü kaymaları, yazıda silinmiş ya da alıcının tanımadığı işaretler ve benzeri gibi. 2- Fizyonörolojik görüntü kaynakları. İşitme-görme bozukluğu, zihinsel engeller, konuşma bozuklukları, açlık, yorgunluk gibi durumlar. 3- Psikolojik gürültü kaynakları. Şiddetli heyecan, sevinç, korku gibi durumlar, hedef ya da kaynağa ilişkin olumsuz tutumlar, önyargılar ve benzeri. 4- Toplumsal, kültürel gürültü kaynakları. Tarafların bilgi düzeyleri, kültürel çevre ve yaşantıları arasındaki köklü ayrımlar. Gürültü kaynak, araç, kanal, hedef gibi temel iletişim öğelerinin her birinden kaynaklanabilir. 3. İletişimin gerçekleştiği an, ortak referans çerçevesi. İletişimin gerçekleşebilmesi, hedefle aralarında anlaşabilmelerini sağlayacak ortak bir anlamlandırma alanının bulunmasına bağlıdır. Bu ortak alan, iletişimde taraf olan kişilerin referans çerçevelerinin kesiştikleri noktalarda ortaya çıkar. Bu alana ortak referans, izafet çerçevesi denir. Ünite ile ilgili sorular. 1. Bir olayın düzenli olarak ve birbirini izleyen değişmelerle gelişmesi, başka bir olaya dönüşmesine ne denir? A. Süreç, B. Algı, C. İleti, D. İletişim, E. Dikkat. Yanıt A'dır. Süreç bir olayın gelişmesi ve başka bir olaya dönüşmesidir. Bu anlamda iletişim de bir süreçtir. 2. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğelerinden biri değildir? A. Kaynak, B. İleti, C. Kanal, D. Süreç, E. Alıcı. Yanıt D'dir. İletişim sürecinin temel öğeleri kaynak, ileti, kanal, araç ve alıcıdır. 3. Kaynaktan gelen iletileri alan ve bunlara sözlü sözsüz tepkide bulunan kişi ya da gruplara denir. Bu tanım iletişim sürecinin hangi temel öğesine aittir? A. Kaynak, B. Alıcı, C. İleti, D. Kanal, E. Araç. Yanıt B'dir. Alıcı, kaynaktan gelen iletilere tepkide bulunan kişi ya da gruplardır. 4. Aşağıdakilerden hangisi bir düşünceyi, duyguyu, bilgiyi aktarmaya, bildirmeye yarayan görsel veya işitsel nitelikteki fiziki bir ürün olarak tanımlanabilir? A. Kanal, B. Araç, C. Kaynak, D. İleti, E. Alıcı. Yanıt D'dir. İleti sözsel, görsel, görsel, işitsel, tensel olabilir. 5. Aşağıdakilerden hangisi iletişim araçlarından biri değildir? A ses, B televizyon, C kitap, D telefon, E ışık dalgaları. Yanıt E'dir. Işık dalgaları iletişim aracı değil, iletişim kanalıdır. 6. Aşağıdakilerden hangisi anlamın özelliklerinden biri değildir? A. İnsanlar tarafından unutulur. B. İnsanlar tarafından öğrenilir. C. İnsanlar tarafından değiştirilemez. D. İnsanlar tarafından değiştirilir. E. İnsanlar tarafından yaratılır. Yanıt C'dir. Anlam her insan topluluğu tarafından değişik algılanabilir. 7. Herhangi bir simge ile temsil ettiği şey arasında toplumca uzlaşılmış bir ilişkiyi yansıtan anlam boyutuna ne ad verilir? A. Yapısal anlam, B. Dolaylı anlam, C. Düz anlam, D. Yan anlam, E. Öznel anlam. Yanıt C'dir. Örneğin reklam sözcüğünün düz anlamı bir ürünün satılması için yapılan propagandadır. Kısaca reklam sözcüğünü duyan herkesin aklına ilk bu tanım gelir. 8. Aşağıdakilerden hangisi simge için söylenemez? A. Simge bir tür özetlemedir. B. Simgenin diğer bir adı koddur. C. Simge somut nesne ya da işarettir. D. Simge kestirme bir anlatım biçimidir. E. Simge bir insan topluluğunun uzlaşmasıyla oluşturulur. 9. Aşağıdakilerden hangisi hedeften kaynağa ileti akışındaki süreçlerdendir? A. Kodlama ve geri besleme süreci, B. Anlamlandırma süreci, C. Referans çerçevesi, D. Denem alanı, E. İletişim ortamı. 10. Aşağıdakilerden hangisi belli bir topluluğun uzlaşarak kendisine belli bir anlam yüklediği somut nesne ya da işarettir? A. Kod, B. Simge, C. Kanal, D. İleti, E. Araç. 11. Aşağıdakilerden hangisi fizyonörolojik görüntüye neden olan olaylardan biri değildir? A. Uçak sesleri, B. Açlık, C. Yorgunluk, D. Görme bozukluğu, E. Konuşma bozukluğu. 12. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel gürültüye neden olmaz? A. Çocuk ağlamaları, B. Radyo parazitleri, C. Zihinsel engeller, D. Uçak sesleri, E. Televizyonda görüntü kaymaları. Yanıt anahtarı 8B, 9A, 10B, 11A, 12C. Ünite 4. Sözlü ve yazılı iletişim. Ünite ile ilgili bilgi. Dil, kültür, algılama tanımları ve ideografik yazının doğuşu konuları dikkatlice okunmalıdır. 1. Dil ile ilgili tartışmalar. Konuşma bir yeti olarak biyolojik ve fizyolojik içeriği açısından toplumsal ve kültürel bir olgudur. Dil ile sistematik görüşleri eski Yunan felsefesinde buluruz. Heraklitos, akıl ve sözü, logosu, evrenin ve insanın bilgisinin temel ilkesi olarak belirlerken, dil felsefesinin doğa felsefesinden ayrılmasında öncü olmuştur. Ona göre insanın dünyasında konuşma yetisi her şeyin odak noktasıdır. Dilin ve sözcüğün anlamı ile ilgili ilk kuramların geliştirildiği dönemlerde, sofistler dili bir sistem olarak ele almışlar ve asıl olarak günlük toplumsal ve siyasal yaşamda nasıl kullanılacağı konusuna önem vermişlerdir. Eski Yunan düşünürlerden Demokritos'a göre dil insanın duygusal yapısındaki belli seslerden kaynaklanır. Jaspers'ın gibi bazıları çığlıktan konuşmaya geçişi değişimle açıklarlar. Ancak değişimin nedeni açık değildir. 2. Dil, kültür, algılama. Sözcük dağarcığı ve dilin yapısı, dille kültür arasındaki ilişkilerin kavranmasında temel karşılaştırma öğelerini oluşturur. Konuşulduğu toplumun bilgi, duygu ve estetik gereklerine yanıt veren her dil yetkindir. Humboldt, diller arasındaki gerçek ayrımın sesler ve göstergelerde değil, dünya görüşleri arasındaki ayrım olduğunu belirtir. Ona göre dil bir ürün değil bir etkinliktir. İnsan zekasının hiç durmadan yinelediği sesleri, düşünceleri dile getirecek biçimde kullanma işidir. Sapir'e göre dil yalnızca birey ile ilgili gözüken yaşantının değişik parçalarının az ya da çok sistematik bir kaydı değildir. Dil birey ile çevresi arasında bir yorum perdesi gibi yer alır. 3. Dilin sınırları ve yönlendirici gücü. Dil duyular ve duygular dünyamızın nesnelleştirilmesidir. Onu belirlemek ve iletmek istediğimiz anlamlar için yol gösteren bir harita gibi düşünebiliriz. Sözcükler ve dil, algı ve yaşantılarımızın aslı değil, bunları soyutladığımız modellerdir. Bireysel yaşantılarımızın çoğu duygusaldır. Ancak duygularımızı söze dökünce sanki bizim olmaktan çıkar, ortak anlamlar dünyasına katılır. Dilin bireysel ve toplumsal yaşantılardan kaynaklanan öznel bir boyutu vardır. Bu boyut, gerçeğin yanlı bir biçimde algılanmasına neden olur. Bazı sözcükler, özellikle siyasi ve dini inançlarla, vatanseverlikle ilgili olanlar yüksek bir duygusallıkla yüklenmiş olurlar. 4. Mağara sanatından yazıya doğru. Kültür tarihi insan kadar eski olduğu halde, tarihi çağlar zamanımızdan yaklaşık 5000 yıl önce ve yazı ile başlar. Yazıyı bulan insanlar yazıyı kısa sürede konuşma dilinin aktarabildiği yeni bir kod olarak geliştirmişlerdir. Yazının olabilmesi çizim geleneğini zorunlu kılar. Bu nedenle yazının kökleri insanın çizme kazıma yöntemiyle gerçekleştirdiği maddeleşmiş işaretlerde aranmalıdır. Bu açıdan bulunabilen en eski arkeolojik kalıntılar ise insanın avcılık ve toplayıcılıkla yaşadığı paleolitik döneme ait mağara resimleridir. Tek bir resmin bir tümceyi ya da tümce grubunu temsil ettiği birleşimli yazım mağara resimlerinden yazıya giden yolda ikinci bir aşama sayılır. Birleşimli yazının özellikle insanın üretici konuma geçmesiyle geliştiğini düşünmek olasıdır. İnsanoğlu hayvanları ve bitkileri evcilleştirip üretim gerçekleştirdikten sonra da resim sanatı kaya, resim, gravür ve kabartmalarıyla devam etmiştir. Bu tip resimlerden büyüsel, dinsel amaçlar dışında belleğe destek olmak ve iletişimde bulunmak için yararlanılmış olduğu da ileri sürülebilir. Birleşimli yazının konuşma diline yakın daha gelişmiş biçimi Amerika kıtası yerlilerinin ve Eskimoların Sibirya'da Yuçakirlerin yakın zamanlarına kadar kullandıkları resimle ileti biçimidir. 5. İdeografik, kavramsal yazının doğuşu. Yazısız toplumlarda görülen değişik birleşimli yazı örnekleri insanın düşüncesini, konuşmasını yazıya dökerken sözcükler düzeyinde çözümleme yapamadığını gösterir. Düşüncenin ve önermenin kavramlara ve sözcüklere ayrıştırılarak kaydedilmesi biçiminde ideografik yazı M.Ö. 4000 ile 3000 yılları arasında Mezopotamya'da icat edilmiştir. Ancak yazının simgesel olarak kullanılan resimden kaynaklandığı kabul edilir. İdeografik yazılarının en eskilerinden biri olan Çin yazısı, günümüzde de dünya nüfusunun 1/5 tarafından kullanılan bir yazıdır. Çin yazısı, yazının icat edildiği çağlarda ortaya çıkan yazılardan günümüze değin varlığını ve işlevini korumuş olan tek yazıdır. Bu yazının bulunabilen en eski örnekleri M.Ö. 2000 yıllarının ikinci yarısına aittir. Mezopotamya'da kil tabletleri üzerinde bulunan yazıda kullanılan simgeler, önceleri tümüyle resimsel yanı aslına uygun çizimlerdir. Daha sonra bu simgesel işaretler giderek stilize olmuş ve temsil ettikleri şeylerden biçimsel olarak uzaklaşmışlar ve uzlaşımsal olmuşlardır. Yazının evriminde buna piktografik aşamadan ideografik aşamaya geçiş denilir. 6. Alfabenin icadı ve harf yazısı. Bilinen en eski alfabe M.Ö. 2000'lerin ortalarında Doğu Akdeniz'de Suriye, Filistin bölgesinde yaşayan Fenikelilerce icat edilmiştir. Bu bölgede yaşayan Sami toplumlarının dillerinin daha çok ünsüzlerin ağır bastığı sözcüklerden oluşması alfabetik yazıyı bulma çabalarını kolaylaştırmış olabilir. 7. Matbaanın icadı ve basılı yazı. Batı'da 15. yüzyılda matbaanın icadı ile gerçekleşen basılı yazı, kültür ve iletişim tarihinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. Gerçekte basım tekniğinin öncüsü Batı değil, Uzak Doğu'dur. Çinliler en azından 9. yüzyıldan beri tahta kalıpla basım tekniğini biliyor ve 11. yüzyılda da karakterlerle basım yapıyorlardı. Milattan sonra ilk yüzyıllardan başlayarak kağıt üretimini gerçekleştiriyorlardı. Bu nedenle Doğu'nun Batı'ya göre teknik açıdan çok daha önde olduğu kesindir. Bununla birlikte matbaanın ve basılı yazının yaygın kullanımının odağı Batı Avrupa olmuş ve buradan dünyaya yayılmıştır. Gutenberg'in hareketli madeni karakterlerden oluşan baskı makinesini, kökleri Orta Çağ'a uzanan sosyoekonomik, siyasal ve kültürel gelişme ve değişmelerin belli bir zamanda ve ortamda çakışması çerçevesinde değerlendirilebilir. Ünite ile ilgili sorular. 1. dille kültür arasındaki ilişkilerin kavranmasında temel karşılaştırma öğesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Dilin tarihi, B. Dilin yapısı, C. Sözcük yapısı, D. Kültürel birikim, E. Kültürel kimlik. Yanıt B'dir. Temel karşılaştırma öğeleri dilin yapısı ve sözcük dağarcığıdır. 2. Dil felsefesinin doğa felsefesinden ayrılmasında öncü olan kimdir? A. Aristo, B. Eflatun, C. Piget, D. Heraklitos, E. Montesquieu. Yanıt D'dir. Heraklitos, akıl ve sözü evrenin ve insanın bilgisinin temel ilkesi olarak belirlerken, dil felsefesinin doğa felsefesinden ayrılmasında öncü olmuştur. 7. kaset, 2. yüzün sonu.